Geçmişten gelen 4. sezon 4. bölümden herkese merhabalar. Erdem
Merhabalar.
Merhaba.
Merhaba Caner.
Nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Bu bölümümüzde biz savaş içinde savaşı işleyeceğiz. Aslında bu bölümün başlığını 3. bölümde koymuştuk. Salgın hastalıklardan ve savaşlar içerisinde yaşanılan salgın hastalıklardan bahsederken böyle bir bölüm yapmanın da gerekli olacağını düşündük ve bu bölümde savaş içerisinde yaşanan salgın hastalıklardan bahsedeceğiz. Zor bir süreç aslında, özellikle savaşan taraflar için. Çünkü şunu gördük biz yaptığımız okumalarda genellikle. Savaşlarda insanlar savaşmaktan çok hastalıklar yüzünden vefat etmişler. Birçok savaşta böyle durumlar yaşanmış. Tabii o çağın şartlarıyla savaşın ne kadar zor olduğu konusunda az çok şeylerimiz var. Bazı fikirlerimiz var. Ama mesela görece daha üstün teknolojilerin yer aldığı son büyük dünya savaşında, İkinci Dünya Savaşı'nda salgın hastalıkların o kadar etkili olmadığını görüyoruz. Ama önceki savaşlarda, Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle daha önceki savaşlarda ciddi bir salgın hastalık tehdidi var. Buna göre önlemler alınmaya çalışılmış her zaman. Evet Serdar, söz sende.
Evet, söz bana geldi. Artık konuşayım ben de bir şeyler söyleyeyim, zırvalayayım biraz. Dinleyenler inşallah sıkılmaz. Bu aralarda çok savaş konuştuk ama inşallah yani dinlemeye devam ederler bizde.
Evet, savaş sezonundan sonra yine bir savaş
evet,
bölümü
tekrar
geldi.
Tekrar savaşa geri döndük.
Evet, aynen öyle. Sen söyleyince benim de aklıma geldi açıkçası.
Ya aslında şunun nedeni, yani şöyle bir nedeni var. Yani savaşlar daha fazla hastalıkların yayılmasının neden olan yani nasıl diyeyim, etkenlerden biri. Çünkü yani bu kadar erkeği bir araya topluyorsunuz ve o erkekler yani eninde sonunda bunlara bit bulaşıyor, pire bulaşıyor. Veya işte ne diyeyim, işte tecavüz ediyorlar, oradan frengi bulaşıyor insanlara. Böylece işte yayılıyor yani ve bu orduların hareketleri, yani çünkü kalabalık insan topluluklarının hareketleri bir yerden bir yere de virüsleri götürüyor veya bakterileri götürüyor. Böylece coğrafyadan yani virüs ve bakteriler taşınmış oluyor bir yerlere. Yani böyle giriş yapmayı uygun gördüm. Bir de sürekli şeyden bahsediyoruz. Hani savaşın şartları, uygunsuzluğu, hani besin yok. Bu nasıl diyeyim, siperlerde insanlar yaşıyor veya siperlerde yaşamasın. Milattan önce ya da işte hani o orta çağ dönemine dönelim. İnsanlar zaten doğru düzgün banyo yapmıyor ve temizlik yok. İşte hani veba bölümünde konuştuklarımız için her şey geçerli. Ve zaten bu savaş şartlarında da işte dediğim gibi bütün o virüslerin ve bakterilerin yayılmaları için uygun ortam sağlanıyor. Bunun için şöyle bir sıralama yaptım ben kafamda. Tabii vebayı konuşmuştuk ama mesela vebanın bu savaşlarda etkili oluşunu konuşmamıştık. Oraya biraz değinmek istedim. Mesela dinleyenler Gılgamış Destanı'nı okudu mu bilmiyorum ama Gılgamış Destanı'nda bile hani o tufandan filan bahsediyor. Mesela şey diyorlar, Tanrı'ya dua ederken keşke bize vebayı verseydin, tufanı vermeseydin diye. Mesela Tanrı'ya şey yapıyorlardı, hani Tanrı niye bize tufanı verdi diye.
Yani küçük bir sitem.
Küçük bir sitemleri vardı. Yani orada veba bile şey çok... Hala, yani halk arasında yer etmiş. Bu arada hani biz vebayı sürekli söylüyoruz, hani 3 tane büyük veba var diye. Ama işte Justinian vebası, sonra hani o kara ölüm dediğimiz veba. Bu vebalar arasında aslında böyle aktif bir savaşın olduğunu söyleyemeyiz ama yani o kara vebanın nasıl Avrupa'ya yayıldığını söylemiştik mesela. Hani Moğolların Kırım'daki Kefe'yi kuşatmalarıyla her şey başlıyor. Ve insanlar kuşatmalarda bu arada çok sık kullanılan bir yöntem bu. Yani hastalıklı bedenleri, işte o cesetleri düşmana göndermek. Zaten Kefe'yi de öyle zapt ediyor Moğollar. Aslında yani başka türlü şeyler de var mesela. Yani içme sularını zehirlenmeler var. İşte bu hastalıklı şeyleri atarak. İnsanlar böylece yani nasıl diyeyim, savaşan devletler birbirlerine bir avantaj sağlamaya çalışıyorlar aslında hastalıklardan. Aslında kendileri de çok büyük zarar görüyor bu hastalıklardan ama rakip kim daha vücut direnci varsa o kadar başarılı oluyor. Yani aslında savaşın sonucunda benim gördüğüm hangi insan grubu daha bağışıklığı sağlamsa savaşı kazanan onlar oluyor diyebilirim. Yani mesela işte Justinian vebasının da Mısır'dan Suriye'den geldiğini söylüyoruz ve dünyanın her yerinde veba şeyleri görülüyor. Bu sadece hani Çin'den çıkıp da gelen bir veba türü değil. Mesela şey savaşları vardır milattan önce. Atina ile Sparta'nın savaşları var. Atina-Sparta savaşlarında yani 27 yıl süren uzun bir savaş. O savaşlar esnasında Atina'ya büyük bir veba salgını geliyor ve binlerce insan ölüyor. Yani halkın üçte biri ölmüş ve Sparta'yla da savaşmak zorunda kalıyorlar. Yani Sparta'yı nasıl tarif edebilirim? Yani Atinalılar Spartalılara barbar diyorlar yani. Aslında teknik olarak Yunanca'daki barbar terimini karşılamıyor. Spartalılar da Yunan ama Sparta'ya nasıl diyeyim? Hani onlar demokratik değiller ya. Atina'da bir demokrasi var. Spartalılar biraz daha diktatör yer şekilde yönettiriyor. O yüzden Spartalıları sevmiyorlar. Ya onlar zaten şey, onu başka bir podcast'te ayrıntılı konuşuruz. Antik Yunan dünyasını. Mesela bu bir fikir olarak kalsın aklımızda. Yani mesela şey, bu Sparta ve Atina savaşlarında yani Peloponnes Savaşı diye de bilinir. O savaşlarda yani barışın yapılması da için önemli bir sebep haline geliyor Atina'daki veba salgını. Bunu da düşünebiliriz ki zaten Spartalılar kazanıyor burada savaşı. Diğer bir şekilde mesela şeyler, Mısır'da hüküm süren bir nasıl diyeyim devlet var. Aslında bu çok da güçlü bir devlet değil. Işidi devleti. Yani bu tabii bunlara da bir veba salgını bulaşıyor. Bu nasıl söyleyeyim? Bunlar bir Müslüman bir halk. Tabii İslamiyet o zaman gelmiş. Fatimiler var. Fatimiler de bu İslamiyet'in Şii tarafını temsil eden bir grup. Mesela veba salgını Mısır'da yayılınca onlar direnemiyorlar. Fatimiler gelip direkt Mısır'ı ele geçiriyorlar. Mesela bu çok kolay bir şekilde görebildiğimiz direkt bir tesiri var yani vebanın. Çünkü halkın direncini zaten direkt tamamen yok etmiş görüldüğü üzere. Mesela benim çok en ilginç yani aklımda kalan hikayelerden biri Haçlı Seferleri oluyor. Hani böyle hep anlatırlar 1 milyonu bulan nüfusuyla Haçlı orduları İstanbul'dan işte geliyorlar. Önce İznik'i alıyorlar. O zaman tabii ki Selçuklu Devleti var. Anadolu Selçuklu Devleti var. İşte ondan sonra daha güneye inip işte Antakya'yı alıyorlar. Sonra Urfa'yı falan alıyorlar diye anlatılır. Tabii bu 1 milyon rakamı çok abartılı. Genel olarak şöyle geçiyor. 600 bin, en fazla 600 bin olacağı düşünülüyor o ordunun. Ancak bu 600 binin şöyle söyleyeyim. Hani İznik'e geldiklerinde 600 bin diyeyim. Ve Anadolu'dan çıkarken Antakya'dayken bu ordu 100 bin olmuş. Tabii bundaki büyük katkı Kılıç Arslan'ın büyük katkısı var. Anadolu Selçuklu Sultanı'nın. O çünkü yani yıpratma politikasıyla o kadar askeri öldürebiliyor. Ve ayrıca da bunun yaklaşık 100 bininin salgınlardan yok olduğu söyleniyor. Yani özellikle de veba salgınından yani Anadolu'daki veba salgınında 100 bin kadar Haçlı askerinin öldüğü söyleniyor. Bu da benim için çok enteresan gelmişti. Mesela aynı şekilde bu veba Trabzon Rum İmparatorluğu'nu da sarsıyor. Şu an daldan dala atlıyormuşum gibi gelebilir size ama yani direkt böyle o savaşlarda devletlerin ne kadar çaresiz kaldığını göstermeye çalışıyorum dinleyenlere. Mesela Anadolu Akkoyunlularla birlikte savaş yaparken Trabzon Rum İmparatorluğu bu esnada Trabzon şehrinin yaklaşık yani sadece 5'te 1'i sağ kalabilmiş. Veba gelmiş şehri tamamen yok edip gitmiş. Bu da bana çok enteresan gelmişti. Ama tabii bunun bir diğer sebebi de Kefe'den başlayan bir şey bu. Hani daha önce de anlattığım gibi Moğolların Kefe'yi ele geçirmeye çalışmasıyla. Tabii bu hani Kefe'den kaçan Cenevizliler şeye de gidiyorlar. Trabzon'a da gidiyorlar. Trabzon'dan İstanbul'a da gidiyorlar. O İstanbul'dan Cenevize de gidiyorlar. Böylece veba yayılıyor. İşte bu Trabzon'a gelen veba da yani Kefe'den gelen bir veba. Bunun nedeni aslında direkt Moğollar olarak da söyleyebiliriz. Yani Moğollar her gördüğü şeyi Kefe şehrinin üzerine attıkları için dünya yani Avrupa tarihini tamamen değiştirdiler. Bu arada yani yaktıkları kütüphaneleri de söylemeden geçemeyeceğim. Yani dünyaya bayağı bir zarar vermiş diyebiliriz. Bu arada Osmanlı bu vebadan nasıl etkileniyor diye düşünürsek yani Osmanlı'da da yani tabii ki de birçok hastalık var. Osmanlı'ya da veba direkt denk geliyor. Ve Osmanlı orduları mesela seferlerini ertelemeye başlıyorlar yani. Eğer veba salgını başlayınca seferi erteliyorlar. Sefere çıkmıyorlar. Ve onlarda da çok ciddi kayıplar neden oluyor veba yüzünden. Diğer bir hastalığa geçelim istersen. Benim aklımda mesela çiçek hastalığı vardı. Bu çiçek hastalığı olabilir. Bu bizim hani bildiğimiz su çiçeği değil. Hani herkesin büyüklerinde vardır. Böyle kollarında büyük bir aşı izi vardır.
Evet. Hani o işte bizde çiçek de var galiba o.
Bizde yok.
Bizde olan izde o değil mi?
Yok yok, o omuzumuzdaki değil, kolumuzda yapılıyor.
Ha.
Kol, yani büyüklerimizde vardır o, dedemizde veya işte ninelerimizde.
Ben bu arada çiçek hastalığıyla su çiçeğini hep aynı hastalık olarak biliyordum. Bu şeye başlayana kadar, podcast sezonuna başlayana kadar.
İşte maalesef.
Galiba sen söyledin hani onlar aslında farklı hastalıklar diye. O zaman şaşırmıştım çok. Farklı evet. Ve zaten galiba çiçek hastalığı da yine çok ciddi rakamlarda insanın hayatına mal olmuştu. 150 ya, milyona yakın insanın vefat evet, evet. etmesine neden olmuş yani.
Ya böyle toplama baktığımızda toplama baktığımızda 100 milyonu geçen bir şey var. Ama mesela
evet.
İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren dünyanın her birçok yerinde salgınlar baş gösteriyor. Bu salgınlarda işte 30 bin, 40 bin, 40 bin diyorum pardon. 30 milyonla 40 milyon arasında insanın öldüğü söyleniyor. Çiçek hastalığının. Yani aslında bu çiçek hastalığının şöyle etkileri var. Yani mesela Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına sebep olduğu söyleniyor çiçek hastalığının. Ama tabii bu çok kuvvetli bir argüman değil bizim için. Hani tarihçilik için. Ama şunu söyleyebiliriz yani. Dünya tarihine eğer bir damga vurduysa çiçek hastalığı. Tabii ki de Güney Amerika'nın İspanyolların eline geçmesinde kolaylık sağlamasıyla bence damga vurmuş olur. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Bu Güney Amerika'daki yerliler hiç bu hastalıkla tanışmamışlar ve hiç bağışıklıkları yok. İspanyollar geliyorlar. Zaten istilacı bir grup İspanyollar. Ve direkt zaten çiçek hastalığını bulaştırıyorlar. Ve çiçek hastalığı bulaşan bu Güney Amerika yerlileri direkt ölmeye başlıyor. Ve kitleler halinde ölüyor. Belki şeyi dinleyenler olabilir. Emrah Sefa Gürkan'ı dinleyenler olabilir. O da mesela bahsediyor hani. Yani bin İspanyol gidip kocaman İşte İnke uygarlığına gidip alamaz diyor. Orada da haklı zaten kendisi. Yani o arada o şeyi düşünebiliriz yani. O tüfekler de hani böyle ağızdan doldurmalı tüfekler olduğu için. Günümüz tüfekleri de değil hani böyle makinalı insanları tarayabilecek. O yüzden mesela çiçek hastalığının böyle bir etkisi var yani. İnka uygarlığının mesela yok olduğu çiçek hastalığına bağlanıyor. Ve İspanyolların da bölgeyi daha rahatlıkla sömürdüğü görülüyor. Ve ayrıca da şöyle bir şey var. Yani bu çiçek hastalığını Kuzey Amerika'da da kullanılıyor. Burada da tabii Kızılderililer üzerinde kullanılıyor. Yani Kızılderililer de tabii böyle bir bağışıklıkları yok. Onlar da aynı şeyden muzdarip oluyorlar ve hayatlarını kaybetme durumunda aslında kalıyorlar.
Bu şey durumu var ya Serdar, hani işte yeni kıtaların keşfi denilen olay. Böyle hani çok yeni dünya için çok güzel bir şeymiş gibi hep lanse ediliyor ama bu yeni kıtaların keşfindeki yeni kıtalarda yaşayan insanlar için tam bir facia oluyor.
Evet.
Biliyorsun işte film miydi belgesel diye hatırlıyorum ben. Bir dünya belgeselinde izlemiştim işte. Orada hatta şey yapıyor da böyle canlandırma sahnesi de yapıyor işte. İlk Avrupa'dan ilk gelen ve Latin Amerika'ya ulaşanlar işte kıtaya ayak bastıklarında işte oradaki kadınlarla birlikte oluyorlar ve işte bir zaman sonra kadınlar ölmeye başlıyor. Sonra bu sefer bunun tersi de oluyor. Bu sefer de mesela frengi de Amerika'nın keşfiyle Avrupa'ya yayılıyor.
Evet.
Hani Avrupa'dan gidenler Avrupa'dan gidenler Amerika'dakileri öldürüyor. Amerika'dan gelen frengi de Avrupa'dakileri öldürüyor. Aslında hani bu çok son günlerde duyuyoruz ya işte bağışıklık, toplumsal bağışıklık falan diye sürü bağışıklığı daha doğrusu değerlendirilen şey bu şekilde sağlanmış oluyor. Avrupa'daki ve Amerika'daki hastalıklara karşı her iki toplumun da bağışıklığı sağlanmış oluyor ama işte o özellikle Amerika'daki yerli halk tamamen telef oluyor zaten. Orada telef olmayanları da İşte
öldürüyorlar zaten.
Aynen, öldürüyorlar zaten. O şekilde telef ediyorlar.
Evet.
O inanılmaz zenginliği ancak o şekilde herhalde paylaşabiliyor.
Yani, kölelikle ancak o şekilde alabilirler. Yani bu günümüzdeki hani bu gelişmiş olan ülkeler zaten kölelikle bu zenginliği elde ettikleri için biraz şey oldu ama. Hani kapitalizme düşman bir cümle oldu.
Yok mesela yani sen... gerçeklerin birazcık şeyi yani. Sonuçta o kapitalistler yani o köleleşmeyi bulan insanlar da bir zaman sonra işçi haklarını falan buldular yani.
Ama işte onlar... o hani şey diye geçiyor mesela Marksizm'de. Hani o şey işçileri biraz sakinleştirmek için yapılmış şeyler hani sözleşmeler, sendikalar yani, filan.
Çok haksız olduklarını hani... söyleyemeyeceğim açıkçası.
Çünkü sendikalar bile hükümetlerle anlaşmalı oldukları için bazı evet. yerlerde yani çok haklarını korudukları da söylenemez.
Evet yani bizim gibi geri demokrasilerde zaten bu olağan bir şey ama ileri demokrasilerde de bunların benzerlerini görebiliyoruz.
Tabii tabii. Yani ileri demokrasi Trump'ı seçiyorlar zaten.
Evet. Neyse.
Konuya geri dönelim işte.
Geçmişten gelene geri dönelim biz.
Şey tarafımız belli olmaz.
Aynen.
Mesela sen Frengi deyince zaten ben Frengi'ye getirecektim durumu. Çünkü hani orada hastalıkları değişik tokuş ediyor. Hani Güney Amerika'dan bir hastalık alacağız. O da Frengi. Bu Frengi de şöyle geliyor. Yani o da bir savaşla geliyor aslında Avrupa'ya. Şöyle Fransız kralı Napoli krallığını almak istiyor. Napoli şehrini almak istiyor. Bu esnada tabii şehri kuşatacak. Kuşatma sırasında tabii o zaman Avrupa ordularını düşündüğümüzde hepsi paralı asker. Parayla her yerden Avrupa'nın birçok yerinden kiralıyor. Ve bu kiralayanlar içinde hani Almanı da var, yani Rus'u da var, İspanyolu da var. Hepsi birlikte geliyorlar Napoli'ye saldırıyorlar. Bu esnada da işte zaten Amerika keşfedilmiş. Bu İspanyol askerlerde zaten bir Frengi şeyi var. Frengi yerleşmiş. Şehir düştükten sonra insanlara tabii ki de ne yapar bunlar? Tecavüz ediyorlar yani yağma ve tecavüz oluyor. Bu tecavüz sonunda da zaten cinsel yolla bulaşan bir hastalık Frengi. Ondan sonra bütün her yere yayılmaya başlıyor. İşte İtalya'dan başlayarak. Zaten fark ettiysen hep bir İtalya şeyi var. Vurgusu var. Bir de Çin vurgusu var.
Herhalde nerede... ben yani ilk başta birazcık hem Çin için özellikle ön yargılı yaklaşmıştım ama tabii şöyle bir durum da var. Yani Asya'nın da o zamandan bu zamana ticareti için merkezi bir konu Çin. Keza İtalya'da Avrupa için böyle.
Evet evet İtalya'da öyle.
Yani bunun çok ciddi etkisi de var aslında. Yani gemiler ilk İtalya'ya yanaştığı için hastalık da en çok İtalya'yı vuruyor bir bakıma. Yani koronada da böyle bir benzerlik oldu. O da İtalya'nın şanssızlığı biliyorsun. 2020 Ocak ayı İtalya-Çin ortak turizm ayıymış. Kaçamadı. İtalya'nın şansı yaver gitmedi bu noktada ama daha önceki dönemlerde tabii ki ticaretin merkezi olması. Keza Türkiye yani Osmanlı örneğini verirken de İstanbul üzerinden gidiyoruz mesela. Böyle Anadolu'dan çok fazla bahsetmiyoruz. Evet, çünkü yine ticaret orada döndüğü için. Bu hastalıklarda özellikle salgın hastalıklarda genellikle ticaretin olduğu yerleri çok sert vurduğu bir gerçek yani. Çünkü belki günümüz dünyasında birazcık daha farklı olabilirdi ama işte mesela spor müsabakaları da çok ciddi artık yayılması için müsait ama 100 sene geriye gidince ticaretten başka pek de bir şey yok dünyada.
İşte zaten dünya nerede böyle iletişim kurabildiği yerler çok kısıtlıydı ya eskiden. Yani iletişim kurulan yerler sadece limanlar. O yüzden liman şehirleri direkt bunu alıyorlar işte. Hani o vebada hep anlattığımız Cenova şehrinin başına gelenler böyle oluyor. Hani veya Ragusa şehrinde, Venedik şehrinde hani o karantina sistemini bulmaları hep bundan kaynaklanıyor. Hani bize bulaşmasın diye sistem geliştirmeye çalışıyor bu liman şehirleri. Mesela bu Frengi hakkında söyleyecek olursak yani İngiltere'ye kadar yayılıyor tabii bu hastalık ve bu hastalık daha sonra hani Rus-Osman savaşlarından dolayı Türklere de gelecek ve ondan sonra Anadolu'da da çok ciddi rakamlara ulaşacak. Biz bunu ancak Cumhuriyet döneminde yenebileceğiz. Frengi hastalığını. Yani tamamen yok edebileceğiz ülkenin geri kalanında. Mesela Voltaire'in bir sözü var. Bu çok ilgimi çekmişti. Yani 30 bin asker aynı sayıda düşmanla meydan savaşına girerse iki tarafta da 200 bin kişi Frengi kapar diye bir lafı var. Yani o zamanın şeyini anlatmaya çalışıyor. Yani orduların ne kadar çok bize tehlikeli olduklarını. Yani sadece ateş gücü olarak da değil yani. Sivil halka da bir tehlikeleri var. Çünkü geçtikleri yerde insanlarla temasta bulunuyorlar.
Aynen öyle.
Ve onlara da yayıyorlar.
Bir de şimdi o zaman durumu aynı çalışmıyor. Lojistik faaliyetleriyle yani lojistik çok geç gelişen bir şey. biliyorsun ki hani askeri terminolojide de öyle. Hatta bir söz var ya hani amatörler taktikle, profesyoneller lojistikle ilgilenir diye.
Evet.
Şimdi lojistiğin çok daha şimdi mesela büyük nakliye uçakları var, işte tren yolları var, kamyonlar var falan. Bunların hiçbirinin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz ve genellikle ordular işte güzergahlarını kolay besin bulabilecekleri, kolay besin temin edebilecekleri yerler üzerinden etkileşim daha fazla. Şu an mesela bir yerden bir yere yollarken havadan yolluyorsunuz. Hiç halkla teması bile olmuyor askerlerin. Ama o zaman öyle değil. Senin söylediğin gibi çok ciddi bir temas var. Bu temasın getirdiği en büyük olumsuzluk da büyük ihtimalle salgın hastalıklar için bu. Yani yerel halkta varsa orduya bulaşıyor, ordu getiriyorsa yerel halka bulaşıyor. Gerçekten yani içinden çıkılmaz bir duruma sokmuş oluyor bir noktadan sonra orduları.
Aynen. Ben de şimdi buradan bir şeye bağlayacaktım yani. Temastan tifüse bağlayacağım. Çünkü bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Şimdi tifüsten bahsedelim. Şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu tifüs en çok bizi etkiliyor aslında. Ve Osmanlı-Rus savaşlarından itibaren sürekli Osmanlıların başına bela olmuş bir şey. Mesela ilk biz bunu şöyle görüyoruz. Kırım Savaşı'nda görüyoruz. Kırım Savaşı'nda tabii biz müttefiklerimiz var. İngiltere, Fransa. Rakibimiz de Rusya. Bu savaş esnasında iki tarafta binlerce insan kaybediyor. Ve yani tifüsün bulaşma nedeni de şu. Yani bitten bulaşıyor tifüs. Ve zaten şeyde Osmanlı döneminde böyle ilginç şey afişler varmış. İşte yani temiz olun, yıkanın, işte bitten uzak durun gibi böyle. İlginç temalı afişler varmış. Ve hep bu tifüsten korunmaya çalışırlarmış. Ve bu tifüs gerçekten de Anadolu'nun çok ciddi başına bela olmuş bir hastalık. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nda bizim Doğu Cephesi'nde, yani Doğu Cephesi'nde de 3. Ordu'nun komuta bölümü oluyor. Yani hükmettiği bölüm oluyor. O esnada tabii yani şöyle söyleyeyim. Tifüs salgını başlıyor. Biz daha sonra tabii seferberlik ilan ediyoruz. Binlerce erkek oraya toplanmaya başlıyor. Yani 3. Ordu'nun toplam sayısı 120 bin civarında insan toplanıyor. Hepsi de Erzurum şehrine toplanıyor. İşte Erzurum şehrinde Ruslara karşı bir hat kurulacak çünkü. Oraya toplanıyorlar ve orayı savunmakla görevliler ve binlerce erkek geliyor buraya. Ve bu binlerce erkek ve bu tifüsün yayılmasının bir nedeni de tamamen temizlik. Hijyen şartlarının tam olması gerekiyor ve bit ve pirenin insana bulaşmaması gerekiyor. Bu tifüsün bulaştığı bakteri yani bite geliyor. Bitte 5 gün kalıyormuş. Daha sonra bu bit tabii bir insanı ısırdıktan sonra o yaradan içeri giriyor ve ekstradan bitin dışkısından bile ağız veya göz yoluyla da vücudumuza girebiliyor. Bu yüzden hani tam bir kan yoluyla da geçiş yok. Solunum yoluyla da bir geçiş var. Temasla da bir geçiş var. O yüzden çok ciddi, tehlikeli bir hastalık ve kışın özellikle çok ciddi rakamlara ulaşabiliyor kayıplar. Mesela hani korona içinde yazın geçecek falan diyorlar diye. Bu tifüs için tam tersi diyebiliriz. Mesela bu hani kadınlara saçlarını örmeleri yasaklanmış tifüs için. Yani çünkü o saçlar örüldükten sonra yıkanmıyor. Ve o bir pislik alameti olarak görülüyor ve bitlerin oraya çekileceği düşünülüyor. Ve yani böyle kadınlar herkesi yasaklıyorlar. Gayrimüslim olsun, Müslüman olsun. Bütün kadınları yasaklıyorlar. Hatta bunu bir tane vali de şöyle söylüyor. Hani şey erkekler siz de dikkat edin evde kadınlarınız saçlarını örmesin diye. Onları da uyarıyorlar mesela. Asıl söylemek istediğim şuydu. Bu 3. ordunun bir toplanışını düşünelim. Yani Anadolu'nun her yerinden insan Erzurum'a doğru gitmeye çalışıyor. Ve Erzurum'a o arada demir yolu yok. Hatta karayolu diye bir şey de yok. Yani her yer dağ, yayla. Ve insanlar yürüyerek gitmek zorunda. Ve kış ayındayız. Kar, çamur her taraf. Ve bu insanlar için bir lojistik merkezleri de yok. Hani senin az önce dediğin gibi yani. O zaman modern çağa gelmişiz ama Osmanlı'da zaten o imkanlar yoktu. İşte demir yolunu zaten neden kuramadık? Onu da söyleyeyim. Mesela Ruslar izin vermedi yani Erzurum'a demir yolu kurmamıza çünkü oraya asker taşırız diye. Yani siyasi baskılar sonucunda Erzurum'a demir yolu kuramadık. Ve insanlar binlerce kilometre yürüyerek geçiyor ve bu yürüme esnasında da buldukları köylerde konaklıyorlar. Köylerde konaklayınca da o insanlarla haşır neşir oluyorlar. Sivil vatandaşların evlerinde kalıyor o askerler. Bu esnada da zaten hastalık yayılıyor. Hastalık, zaten bu askerler çok iyi bir şekilde beslenmiyorlar. İşte hani bir köy bulamazlarsa dışarıda kalıyorlar karın altında. Zaten bu bitler de hani sıcağı seven hayvanlar. Tabii ki de hemen ya insana ya da ata bir şeye, bir hayvana bulaşacaklar. Yani soğukta kalmaktansa. Ha, bu arada bu bitteki bakteri çok dayanıklı bir bakteriymiş. 300 gün ile yani 650 gün arasında dayanabilirmiş güneş ışığında. Yani yazın bile çok dayanıklı bir bakteri. O yüzden şöyle söylüyorlar. Hani bu bizim yorganlarımız var ya eskiden. O döşeklerimiz, yorganlarımız, onları çok iyi temizlememiz gerektiğini söylüyorlar. İşte kışa hazırlık olarak, yazın bile. Zaten ağırlıklı olarak ondan geçtiği bile söyleniyor. Yani Anadolu'da düşünsün. Tabii ki de hijyenin de olmadığı zaten burada ortaya çıkıyor.
Evet, mesela şöyle bir şey okumuştum Serdar ben. Çamaşır suyunun icadının milyonlarca insanın hayatını kurtardığına dair. Tabii, çünkü
mikroorganizma bırakmıyor
yani
ortada.
Yani şey falan deniliyor. Aynen öyle. Ortada evet. Hiçbir şey bırakmıyor yani. İşte bundan 200 sene önce çamaşır suyu olsaydı dünya nüfusu bundan bugünkü halinden çok farklı olurdu tarzında. Bugün bile mesela bak korona için bile ne deniyor? İşte maskelerinizi bir işte 50'de bir oranında çamaşır suyu damlatılmış suda yıkayabilirsiniz. Dezenfekte etmiş olursunuz falan deniliyor yani. Çamaşır suyunun ne kadar büyük bir icat olduğu bu yani çok basit bir şey gibi gözüküyor bize. Hani bakkalda, markette her yerde çamaşır suyu bulabiliyorsun ama bakıldığı zaman insan hayatını uzatan bir şey.
Yani şey ya bence
çok enteresan. Çok, yani çok küçük işte, icatlar aslında çok büyük işlere
yarıyor. İşimize yarıyorlar gerçekten. Yani böyle küçük icatlara da şükretmemiz gerekiyor. Tabii yani kimyasal olmasından şikayetçi olabiliyor birçok insan. İşte veya sivil toplum örgütü. Hani bunların çünkü kullanımından sonra hani içme suyuna falan bulaşıyor ya bunlar. Daha farklı nedenlerle insan sağlığını tehlikeye de atıyorlar. Ama tabii ki de burada yani göz ardı edilemez hani yararları. Çünkü yani bir şeyin yararı da var, zararı da var. Onu da söyleyebiliriz. Mesela biraz daha tifüsten bahsetmek gerekirse hani şeyden bahsetmiştim. Birinci Dünya Savaşı bölümünde Sarıkamış cephesini de anlatmıştım. Bizim Kafkas cephemizi. Sarıkamış çok enteresan bir savaş tabii. Onu dinlemişsinizdir birçok yerden. Şöyle söyleyelim. Yani bizim askerlerimiz önce tabii dağlara tırmanıyorlar. Soğukla karşılaşıyorlar. Bu tabii şiddetli soğuk karşısında bir kısmı donuyor. Bir kısmı Sarıkamış'a ulaşıyor. Sarıkamış'a ulaşanlar Ruslar tarafından şehit ediliyor veya öldürülüyor. Geri dönenler de tüfüse yakalanıyor. Tabii bunlar giderken de tüfüs hastalığına yakalanmışlardı ama geri dönüşte daha şey, artık savaş yorgunluğu da var. Bedenleri tamamen bitmiş bir şekilde tüfüse yakalanınca Erzurum'a ulaşabilenlerin hepsi tifüsten ölüyor. Böylece 3. ordu tamamen yok oluyor. Yani bu Almanların anılarında bile geçiyor.
Bir de
çok enteresan bir şey.
Serdar şunu da eklemek lazım mesela. Özür diliyorum böldüm ama. Yani dedin ya hani mesela bugün bile korona ile alakalı olarak hani olabildiğince günümüzle bağlantı kurmaya çalışıyorum. İşte ne diyor doktorlar? İşte bağışıklık sisteminiz güçlü olsun. İyi beslenin. İşte yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Bu hastalık sizi daha az etkiler deniliyor. Şimdi o zaman için de geçerli bu. Bu savaşan insanlar ordunun içinde zaten hani sen de bahsetmiştin. Yeteri kadar beslenemiyorlar. Hijyenin olmadığı ortamda hastalıkları da çok müsait evet. Duruma geliyorlar. Yani kaptıkları anda pek bir şansları kalmıyor ne yazık evet. Ki. Açıkçası öyle kötü bir durum da var. Yani işte koskoca bir ordu yok oluyor
şöyle
mesela.
Şöyle söyleyelim yani ordu komutanı da ölüyor bu arada. Yani o hani bizim askerlerimizi Allahu Ekber dağlarına sürükleyen komutan var. Hafız Hakkı Paşa. O da en sonunda Enver Paşa 3. Ordu Komutanlığı'nı bırakıp ona bırakıyor. O kendisi 10. Kolordu Komutanı'ydı. Ona bırakıp İstanbul'a gidiyor Enver Paşa. Hafız Hakkı Paşa 3. Ordu Komutanı olarak Erzurum'a döndüğünde tifüse yakalanmış oluyor ve hastanede vefat ediyor. Bu arada yani diğer paşa mesela Abdülkerim Paşa da var. Sarıkamış'tan sağ kurtulmuş ama kendisi tifüsten vefat etmiş. O yüzden yani çok ciddi bir kıyım var. Ve yaklaşık bizim bu tifüsten kaybettiğimiz asker sayısı 26 bin civarında. Ve mesela 100 bine yaklaşık da vaka var. Tabii bu şey sadece 3. ordudan bahsediyorum. Yani Doğu cephemiz, yani şey Kafkas cephesindeki askerlerden bahsediyorum. Yani o düşünün oradaki hengameyi ve yani işte artık nasıl bir hayat tehlikesi olduklarını düşünün. Mesela şeyden İspanyol gribini konuşmuştuk geçen hafta ama hani İspanyol gribini zaten bir savaş tonunda, tam böyle savaş tonlanacakken ortaya çıkması ve savaşa son darbeyi de İspanyol gribinin vurması bence çok enteresan gelmişti bana. Tabii hani ben biraz daha verzenişte bulunmuştum hani. Niye biz İspanyol gribini böyle unuttuk diye ama yani yorgun, savaş yorgunu olan bir Avrupa böyle yeni bir ve yıpratıcı bir hastalıkla tanışınca tamamen, yani mesela Almanya'nın bağı çözülüyor. Fransa bile savaşı kaybedecek duruma bile geliyordu yani Amerikalılar yetişmese yani askeri güç olarak. Bu anlamda yani İspanyol gribinin son 100 yılımızda büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mesela bir makalede okuduğuma göre hani grip salgınlarının ölüm grafiği U şeklinde olarak ifade ediliyor. Ama bu İspanyol gribinin harf olarak nitelendirilirse şöyle nitelendiriyor, W şeklinde. Hani böyle kalp atışı gibi düşünün. Bir yerde o ikinci dalgada tekrar peak yaptığını görüyoruz. Hani o herkesin rehavete erdiği kısımda, tekrar insanlar sokağa çıkmaya başladığında, o sosyal mesafeyi unuttuğumuz anda tekrar yayılıyor ve o ikinci hani W'nun ortasındaki çıkıntı meydana geliyor. İşte bu ağırlıklı olarak zaten hem savaşın olduğu döneme denk geliyor, hem de o Hindistan ve Çin'deki o ağır büyük ölümlere denk geliyor. O yüzden grip vakaları da mesela şeyde, yani nasıl diyeyim, savaşlarda çok fazla görülen hastalıklar arasında. Ama mesela şimdi şeyden bahsetmişken Kafkas cephesini bahsettik. Şimdi Çanakkale'den biraz bahsetmek istedim. Çünkü Çanakkale cephesinin de ünlü bir hastalığı var. Bu da dizanteri. Dizanteri bu arada şey, pis sudan bulaşan bir şey. Yani içme suyu olmayınca bulaşıyor. Ve bu müttefik askerlerinde çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Çünkü şöyle baktığımızda, belki Çanakkale bölümünde bahsetmişimdir dinleyicilere. Temiz su kaynakları Osmanlıların elinde. Ama yani biz mesela yeşil sebze bile yiyebiliyoruz. Çünkü orası bizim vatanımız ve ikmalimiz de sıkıntılı değil. Hani o üzüm şoru hoşafıyla geçirmiyoruz o kadar günleri. Yani şey, onlar...
Evet, bunu ısrarla vurgulamıştın. O şeylerin, bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, İstanbul'a en yakın cephenin Çanakkale cephesi olduğunu ve askerlerin belki de en iyi beslendiği cephenin Çanakkale cephesine olduğuna dair.
Ya şey ya, bir tane şey bir vurgumuz olmuştu. Bölük komutanı bile yani yüzbaşı şey diyor, nargile mi sürdüm diyor, mangal yaptım diyor. Hani adamın keyfi yerinde hani o küçük kısıtlı zamanında.
İşte bu yüzden ısrarla söylemiştik. Evet. Ya Birinci Dünya Savaşı bölümlerinde hani özellikle anı kitaplarını okumanın neden önemli olduğunu tarihi anlamak ya için.
Bazen de tehlikeli olabiliyor işte de, o yüzden anıları hep böyle şey yapmak lazım. Yani çok çeşitli anılar okumak lazım. Yani hem İngilizleri de okumak lazım.
Olabildiğine çapraz okuma yapmak lazım.
Çünkü yani şey, bazen hani insanlar delir edebiliyor. Yani savaştan sonra ne yazdıkları belli olmuyor. Hani mesela Rıza Nur var. Hani yazdıkları ortada. Yine bir polemiğe girmeyeyim ben de. Hemen konuma döneyim. Mesela Çanakkale Savaşı'nda İngiliz anılarını okuduğunuzda, yani dizanteri öyle bir şey ki, yani tabii bu dizanteri bakterisi giriyor vücudunuza. Pis sudan giriyor. Ve bu pis sudan girdikten sonra da sizi ishal yapıyor. Ve bu işte bu kanlı dizanteri falan diyorlar. Çok çeşidi var. Ve ondan sonra siz tuvalete gide gide, yani yavaş yavaş o vücudunuzdaki suyu kaybederek ölmeye başlıyorsunuz. Şöyle bir anıda, yani ben çok korkmuştum bunun. İşte İngilizler tuvalet çukurları kazıyorlar. Mesela işte tuvalet hijyeni diyor bu arada İngiliz ordusunda. Çünkü onlar kıyı şeridine sabitlenmiş bir şeyler. Yani Anzaklar için de aynı geçerli. Kıyı şeridinde yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve onlar yiyecek getiriyorlar. Hani kırmızı etleri var. Ama böyle nasıl diyeyim? Taze yiyecekleri yok. Bunlar hepsi konserve yiyorlar. Ve Mısır'dan getirdikleri suyu içiyorlar. Yani şey, nasıl diyeyim? Filtrelenmiş suyu içiyorlar. Temizlendirilmiş suyu içiyorlar. O anıda şöyle şey bahsediyor. Ya o kadar çok tuvalete gitti ki o vücut zayıfladı. Tuvalet deliğinden düştü diyor. Tuvalet deliğinden düşüp, yani tuvaletin içine düşüyor. Ve yani işte dışkıların içinde ölüyor. Boğuluyor mesela. O benim çok korkutmuştu. Yani Allah başıma getirmesin diyorum. Ya çünkü şey, ya biz bu arada şey, dizanteri aslında şeylerin de başına geliyor yani. Türklerin de başına geliyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ya taraflar hep birbirlerini şey yapmaya çalışıyor. Yani tabii ki de yıpratmaya çalıştıkları için. İşte mesela bizim tatlı su kaynaklarımız var ya, içme suyu kaynağımız. Onları zehirlemeye çalışıyorlar mesela. İşte yani mesela şöyle söyleyeyim. Vebalı bir cesedi direkt kuyuya tıkıyorlar. Atıyorum mesela eski taktiklerde. Bunlar mesela şey, Amerikalılar da işte hayvan cesetlerini filan hep tatlı su kaynaklarına atıp o suyu bozmaya çalışıyor. Veya insan cesetlerini
işte
bozmaya çalışıyor.
Bence bu konuda yine en şeyi, zirvesi Moğolların yaptığı, direkt kalenin içine hasta insanların,
tabii, tabii.
Yani ölü vefat etmiş cesetleri top mermisi niyetine atıyorlarmış.
Yo, onu şehir herkes yapıyormuş ya, ben onu biraz araştırdım. Onu herkesin aklına
öyle
gelmiş.
Mi?
Ya. Çok.
Ben Moğolları okumuştum da
ya, bir, o yüzden Moğolları direkt oradan biraz gittim. Tepkiliyim ben de o yüzden, hani şey, kitap yakıyorlar yani. O yüzden.
Bu arada bu Amerika'daki şeyi ben de okumuştum. Özellikle Amerikan İç Savaşı'nda bayağı işte birbirlerini zehirlemeye çalışmak, hastalık bulaştırmak falan böyle bir taktik olarak uygulanmış yani.
İki taraf da kendisi yapıyor
boyunca.
Yani Güneyliler de yapıyor bunu. Güneyliler de yapıyor. Hangimiz daha çok suyu pisleteceğiz de yani susuz kalacağız diye yapıyorlar. Yani o kadar çok insan ölmüş ki bu hastalık yayılımından dolayı. Mesela iç savaş döneminde kuzeyde, işte kuzey birliğinde 600 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Bunun 400 bini salgın hastalıklardan ölüyor. Yani 200 bini sadece savaşta ölüyor. Vurularak ölüyor.
Hı hı.
Yani bunu hani şeyde de söylemiştik. Birinci Dünya Savaşı sonunda 8 ila 9 bin insan ölüyor savaşta. Ama İspanyol gribi 70 milyona kadar insan öldürdüğü söyleniyor. O yüzden yani hastalıkların ne kadar ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor bize. Yani zaten artık savaşmamamız gerektiğini öğrendik galiba dünya olarak, ama yine buradan
yani
siyasete
pek
kayacak.
Doğayla savaşımız bitmiyor ama dikkat edersen.
Tabii, tabii, Suriye'de
yani
savaşıyor.
Bunu vurgulamak lazım yani. Doğayla savaşımız bitmiyor
aslında. Yok
yok,
ben ilde siyasete çekmeye çalışıyorum.
Ha yok, çekmeyelim. Şunun için diyorum mesela, bak işte o bir kuyu kirletiyor, diğeri başka bir kuyu kirletiyor ama toplam fayda olarak bakılınca kuyular kirlenmiş oluyor. Bugün de öyle yani, savaşıyoruz falan filan da işte doğayı kirletiyoruz. Hayvanları öldürüyoruz. Süreç değişmiyor aslında ama işte en sonunda bir hastalık geliyor, bütün dünyayı eve tıkıyor.
Ya aslında zaten şunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bu ordular savaşıyor, o kaynağı yani kirletiyor değil mi? Ve ordular savaş bittikten sonra ayrılıyorlar. O kaynağı zaten orada siviller de kullanıyor. Zaten orduların şeyi bu, yani sorunları bu yani. Ordular bir halt işliyorlar ve ondan hep siviller ceremesini çekiyor. Zaten o kadar ölümün sebep olması da bundan kaynaklanıyor. Yani sivillerin, sivil kayıplar daha doğrusu. Yani mesela bizim bu Osmanlı, yani Türklerin başına gelen bu hastalıklar en çok yayılmasının sebebi savaşlar. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na bu hastalıklar hep savaşlar yoluyla gelmiş. Hep de Ruslarla olan savaşlardan bunlar gelmiş. Mesela Kırım Savaşı ile gelmiş. 1829 hani o Yunan bağımsızlık savaşında olan, hani Rusların Yunanlara yardım ettiği savaştan da geliyor. Ve sürekli savaşlar mesela Osmanlı toplumuna yeni bir hastalık kazandırıyor. İşte mesela Frengi'yi de öyle söylemiştim size. Ama şöyle bir şey daha var. Tabii tıp gelişiyor. Tıp gelişmeye başlayınca da bu hastalıklardan insanların ölümü gittikçe azalıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, daha iyi olabilir. Amerikalıların en çok hastalıktan insan kaybettiği savaşlar Meksika Savaşı ile İspanyol-Amerikan Savaşı'ymış. Yani bu hani az önce söyledim ya, 400 bin insan ölüyor demiştim iç savaşta. Ondan da daha fazla şekilde hep hastalıktan kaybediyorlar. Ki Meksika Savaşı'nda Amerikalılar çok fazla asker kaybetmemesine rağmen onların da büyük ağırlığı hep salgın hastalıklarda.
Bu arada Serdar, mesela çok daha yakın örnekler de var. İşte Vietnam'da Amerikan işgal sürecinin olduğu 1960 böyle 1975 arasındaki 14 yıllık sürede her gün %53 gibi
evet,
yüksek oranda bir sıtma hastalığına
evet,
yakalanma
evet,
şeyi varmış. Yani %53 çok büyük bir oran bu
evet,
arada bakıldığında. Ve yıl 1960-70 yani. Şimdi bunu baktığımız zaman lojistik imkanların çok ciddi geliştiği, işte bu askerlerin hiçbiri açlık falan çekmiyor. Belki hani Vietnam coğrafyası birazcık zor bir coğrafya. İşte nemin çok
Evet
yüksek
evet.
olduğu Amerikalı askerleri zorlamış olabilir ama yine bir savaş ve yine çok ciddi bir salgın hastalıkla uğraşıyor ordu.
Zaten hep bu yani o kayıp bile çok az görülmeye başlanıyor. Hani şimdi biz koronanın istatistiklerine bakıyoruz ya. Hani mesela Brezilya'da 30 bin kişiye ulaşmış artık yani ölü sayısı. Şeyde vakada da ikinci sıraya yükselmiş Brezilya. Ve
Evet,
yani
500
30
küsür binde
bin
galiba şu
evet
an.
30 bin sadece çok az bir rakam. Yani dünya tarihinde bir salgın hastalığın şeyi için. Öldürdüğü için. O yüzden mesela Körfez Savaşı'na denk geldiğimizde Amerikalılar artık savaşlarda bir salgın hastalıktan insan kaybetmiyor. Yani salgın hastalık dediğimiz şimdi korona kadar bize yani duyum alamıyoruz ama yani hala tifüs milyonlarca insanı enfekte ediyor ve
Şöyle bir rakam var Serdar, hani bunu destekleyen nitelikte söyleyebileceğim. Birinci Dünya Savaşı'nda tifüs hastalığına yakalanan 93 bin 36 kişiden 26 bine ölüyor. 26 bin 300 kişi ölüyor yani bakıldığı zaman %30'una falan tekabül ediyor. Yani mesela bugün Amerika'da 1,5 milyona yakın enfekte olan insan var ve bunun 450 bininin öldüğünü düşünelim
İşte.
yani. İnanılmaz bir oran
Zaten asıl
aslında.
problem o oluyor.
Şu an mesela Amerika'da 100 bin kişi öldü galiba. 1,5 milyonda 100 bin bakıldığı zaman hani %30'a nazaran çok daha iyi bir oran gibi gözüküyor. Tabii ki bunlar birer istatistik, hani her can kaybı değerli ama %30'luk bir ölüm oranı çok yüksek. Bildiğin kıyım oluyor bir bakıma yani. Nüfus kıyımı oluyor.
Ya belki de insanları hani bu şok ediyor olabilir. Çünkü artık dünya tamamen bir modernlik yaşıyoruz ya. Yani tıp bilimi de artık yani çok gelişti. Ve bu gelişmenin akabinde hala bu hastalıkla çok hızlı önlem alamadığımız için herhalde insanlar onun endişesini yaşıyorlar. Yani hala onun bir paniği var. Ama dünyadaki işte devletler normalleşme kararları almaya başladı. Amerika tabii farklı sorunları var Amerika'nın. Yani artık politik sorunlarına da dönmeye başladı Amerika. Bu arada şeyden bahsedersek hani yani Türklerin neden bu çok fazla kayıp verdiğini hani bu salgın hastalıklardan. Mesela Osmanlılarda bu askere gelen insanların ağırlıklı olarak bir bilgisizlik problemi var. Bu insanlar zaten hani nasıl diyeyim yani bu Osmanlı'nın kendi evraklarında geçen şeyler. Yani insanlar pislikten sakınmıyor. Ve hastalıktan bir haberler. Ve hani o sosyal mesafe gibi şeylere zaten riayet etmiyorlar. İşte zaten hijyen diye bir şey yok. Ve şey doktorları da ciddiye almıyorlar. Hani onları dinlemiyorlar. Hani Türklerde biraz da kadercilik olduğu için biraz da ona yaslanıyorlar. Bu yüzden mesela Osmanlı yani Osmanlı dediğim Türklerde bu hastalıkların yayılımı çok farklı seyredebiliyor. O yüzden kayıplar gittikçe artabiliyor. Ha, bu arada şey bu tifüs hastalığı falan deyince aklıma geldi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bizim ünlü Alman Gold Paşa var. Gold Paşa da Irak cephesindeyken tifüse yakalanıp o da ölüyor. Ya bu çok nasıl ciddi bir hastalık olduğunu anlatmaya çalıştığım için yani Almanlar bile ölebiliyor yani. Disiplin falan ayırmıyor. O yüzden yani neden savaşlarda salgın hastalıklar konuştuğumuzda böylece anlatmış olduğumuzu düşünüyorum.
Evet. Yani ilk bölümlerde de hani hep savaş savaş savaş diye hep savaş üzerinden gittik. O yüzden hani böyle bir bölümün gerekli olduğunu düşünmüştük. Gerçekten de bakıldığı zaman daha çok spesifik örnekler de var. Çok eski çağlardan kalma. Bölümün internet sitemizde bölümün altında paylaşacağımız okumalarda bunlara ulaşabilirsiniz daha ayrıntılı bilgilere. Çünkü gerçekten biz mesela Antik Yunan falan okumuş hani siyaset bilimi, siyaset felsefesi o çalışırken okumuş insanlar olarak az çok hiç mesela bunlara şey yapmamıştık. Rast gelmemiştik ki salgın hastalıklar gerçekten toplumsal hafızayı ve toplumsal düşünce biçimlerini çok derinden etkileyen şeyler. İşte kadercilik diyoruz mesela. Bakıldığı zaman bir orta çağda yaşayan bir insanla onun kara vebaya verdiği tepkiyle işte milenyumda yaşayan 21. yüzyılda yaşayan insanların koronaya verdiği tepkilerin benzer olduğunu görebiliyoruz. Keza savaşlar için de böyle. Bugün de orduların hijyene, lojistiğe, işte herhangi bir operasyona gidildiğinde işte kamyonların arkasında mesela banyosunu falan götürüyor ordular yani. Neden bu kadar önem verdiklerinin en büyük kanıtı bir bakıma bu ölen insanlar. Yani dünya savaşlarındaki ölüm oranlarına bakıldığında yaralanmalardan çok neredeyse artık ya da kafa kafaya hastalıklardan insan öldüğünü gördük. Evet Serdar, eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok, teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. O zaman 4. sezonun 4. bölümünü burada sonlandırıyoruz. Bu arada şunu da vurgulamak isterim. Bizi çok seven ve çok yakından takip eden bir dinleyicimiz yakın zamanda paylaşmış. Hani YouTube'da da yayınlarınız olsa diye. YouTube'a da yayınlarımızı yükledik. Yaklaşık bir aydır YouTube üzerinden de hem geçmiş bölümlerimize hem de güncel bölümlerimize ulaşabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya 5. bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
Görüşmek üzere.